Ayrım 3.
Sayfa 29. Yazın türleri edebiyat tarihinin en dinamik göstergeleridir ve reçeteye gelmez. Çünkü her edebi yapıt ait olduğu türle tam bir uyumdan çok, farklılık, yenilik, melezlik ya da başkaldırı ilişkisi sergiler. Türü aşma çabalarıyla ait olduğu türün sınırlarını zorlar. Türleri katı bir kuralcılıkla dikte etmeyi denemiş dönemler de yok değildir elbette. Bunlardan biri, yazın türleri açısından en serüvenci, en yaratıcı, en deneyici dönem olarak nitelendirebileceğimiz Rönesans'tan sonra gelen ve adeta Rönesans'ın bu gözü pek açılımlarını dengelemeye çalışan neoklasik dönemdir. Bu dönemde yazarlar, yapıtlarının türü konusunda betimleyici oldukları kadar belirleyici de olmaya çalışmışlardır. Rönesans süresince türler tanımlanmış ve sınıflandırılmıştı. Neoklasik dönemde bu tanım ve sınıflandırmalar kurallaştırılmaya çalışıldı. Örneğin tragedya tanımı, bir yandan Aristoteles'ten aktarılan yer-zaman-olay birliği kuralıyla kuşatılırken, bir yandan da trajik sözcüğü çağın dünya görüşüne uyarlandı. Dipnot: dramatik kurguda üç birlik kuramının kaynağı Aristoteles'in Poetikası'dır. Ancak Aristoteles'in koyduğu şekliyle zaman, yer ve olay birliği 16. yüzyılda İtalyan, 17. yüzyılda ise Fransız kuramcıları tarafından değiştirilmiş, Poetika'nın zaman birliğinden anlaşılan, performans zamanı ile temsil edilen zaman özdeşliği 24 saat olarak, yer birliğinden anlaşılan, tek bir sokak ya da tek bir oda, tek bir şehir ya da hane olarak yorumlanmıştır. Olay birliği ise değerini burada söz ettiğimiz tarih boyunca korumuştur. Ancak üç birliğin mümkün olan en kuralcı Aristotelyen anlamında uygulanmış dramatik metinler de yok değildir. Örnek olarak John Milton'ın Samson Agonistesini verebiliriz. İlk basım 1671. Samson Agonistes and Shorter Poems, yayını hazırlayan A.E. Barker, Arlington Heights, Illinois, 1950. Sayfa 65-111. Aristoteles'in üç birlikten söz ettiği yerleri Poetika'nın tamamından ayırmak pek mümkün olmasa da, kavramların ilk oluşturulduğu yerler için bakınız Aristotle's Poetics, çeviren Leon Golden, açıklamalar O.B. Hardison, Englewood Cliffs, 1968, 1449-B-26-29, 1451-A-30-145-B. Üç birlik kuramının neoklasisizm ve sonrasında uğradığı değişikliklerin bir özeti için bakınız Hardison'ın açıklamaları, sayfa 108-109 ve devamı. Aynı konu ve türde yazılmış üç değişik yapıta baktığımızda, tek tek yazın metinlerinin ait oldukları türlerle olan uyumluluk, farklılık, başkaldırı, yenilik ilişkilerini görmek her zaman ilginçtir. Buna bir örnek olarak, o en baştan çıkarıcı trajik öyküye, 16. ve 17. yüzyıllarda yazılmış Kleopatra tragedyalarına bakalım. 1533-1678 yılları arasında neoklasik yönelişlerin başıyla doruğu arasında 3 Kleopatra tragedyası yazıldı. Bunlardan birincisi Etienne Jodelle'in Kleopatra Captive, Esir Kleopatra, 1533. İkincisi William Shakespeare'in Antony and Cleopatra'sı, Antonius ve Kleopatra, 1606-1607. Üçüncüsü de John Dryden'ın All for Love'ıdır, Her Şey Aşk İçin, 1678. Üçünün de kaynağı Plutarkos'un Vitae Parallelae, Koşut Yaşamlar adlı kitabıdır. Jodelle'in Kleopatra Captive, Fransa'da sahnelendiğinde klasik modele dayalı ilk tragedya olarak müthiş sükse yapmış ve Jodelle klasik tragedyanın çağdaş dehası olarak alkışlanmıştır. Dipnot: Oyunun Ferdinand Gohan edisyonunun Viole le Duc'te aktarılan ön sözüne göre Etienne Jodel, Cléopâtre Captif, Ancien Théâtre François yayını hazırlayan Viole le Duc, Paris, 1855, sayfa 3. Sırasıyla Shakespeare ve Dryden'ın metinleri için bakınız Antony and Cleopatra, M.R. Ridley, New York, 1967. Çeviren Sabahattin Eyüboğlu, Antonius ve Cleopatra, İstanbul, 1988. All for Love or The World Well Lost, Plays of the Restoration and the 18th Century, yayınlayan D. Macmillan ve H.M. Jones, New York, 1959. Plutarkos'un biyografi kitabı Vitae Parallelae, Koşut Yaşamlar, Rönesans yazarlarının yaygın biçimde kullandığı bir kaynaktır. Shakespeare de dahil olmak üzere İngiliz yazarları Sir Thomas Norton, 1579'da Amyot'un Fransızcadan çevirdiği The Lives of the Noble Greeks and Romans Compared Together by That Grave, Learned Philosopher and Historiographer Plutarch of Caronia, Translated Out of Greek into French by James Amyot and Out of French into English by Thomas North, Anno 1579. 1941 New York 1967 versiyonunu kullanmıştır. Özel olarak Shakespeare'in kullandığı Vitae bölümleri için bakınız Shakespeare's Plutarch yayını hazırlayan T.J.B. Spencer Harmonsworth 1964-1968. Jodel'in tragedyası Antonius öldükten ve Kleopatra Sezar'a esir düştükten sonra başlar. Tutsaklığın onursuzluğunu yaşamaktansa intihar etmeyi seçen Kleopatra'nın nedimeleriyle uzun diyaloglarından oluşan oyun oldukça hareketsiz ve sıkıcıdır. Jodel gibi neoklasik kuralları izlemeyi amaçlayan Dryden'da oyununu Antonius'un yenilgiye uğradığı Actium Savaşı'ndan sonra başlatır. Böylece her iki yazar da olayı 24 saatle kısıtlama gereğini yerine getirmiş olur. Yalnız Shakespeare bu kurala uymaz. Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra'sında olaylar 10 yılı aşkın bir süreye yayılmış ve bütün bir dönemin tarihini kapsayacak kadar genişletilmiştir. Ama Jodel ve Dryden'ın klasik zaman birliği kuralına uyma kaygısıyla oyunlarını Shakespeare'in çizdiği o müthiş tarihsel tablodan yoksun bıraktıklarını da göz ardı etmemize olanak yoktur. Shakespeare'deki tarihi boyut yerine Dryden romantik boyut koyar. Oyunun tam başlığı her şey aşk için dünyaya bedeldir. All for love, the world well lost. Jodel'de ise tarihi boyutun yerini dini boyut almıştır. Jodel'in Kleopatra kişileştirmesinde Mısırlı kraliçe meşhum bir kadın değil, nedamet getirmiş bir günahkardır. Karşımızda yasak aşkının günahıyla hesaplaşan bir Hristiyan vardır. Oyunun başında sahnede Antonius'un ruhu belirir ve Plutarkos'tan özetleyerek olayların o noktaya kadarki gelişimini anlatır. Antonius ve Kleopatra'nın fırtınalı aşklarının bir hortlağın sesinden anlatılmasıyla o aşk zaten daha oyunun başında tüm ihtişamını kaybeder. Kıssanın hissesinde yiter. Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra'sında ise yalnızca klasik yer-zaman olay birliğine aldırılmadığını değil, kıssadan alınacak hisseye de omuz silkildiğini görürüz. Çünkü Shakespeare'in oyununda tutku ön plandadır ve karşımızda son nefeslerine kadar hırs, ihtiras, aşk ve kıskançlıkla yaşayan bir Kleopatra ile Antonius vardır. Baştan sona dramatik gerilimle yüklü oyunda Kleopatra efsane ile gerçeği birleştiren eşsiz bir yaratıktır. Bütün dünya Mısırlı kraliçeden söz eder. Antonius'u baştan çıkarmış, ona her türlü toplumsal sorumluluğu ve politik hırsı unutturmus olan bu kadın, Antonius'la beraberken herhangi bir aşık kadın gibidir. Herkesin ayrı bir Kleopatra imajı vardır. Filo için o, şehveti ancak Antonius tarafından doyurulabilecek bir çingenedir. Antonius'a göre Nil'in yılanı, Pompey'e göre güzel olduğu kadar tehlikeli bir büyücüdür. Enobarbus, onu en kusurlu hallerinde bile kusursuzluğun simgesi olarak betimler. Antonius'a olan sadakatini ve aşkını dile getirdiği pasajda, ihtirasla ölüm bir arada durur. Sadakat yemini bile meşrum doğasına yakışan bir yemindir. John Dryden aynı konuyu Shakespeare'i izleyerek tekrar yazdığını söylerken, öyküye eklediği ahlaki derinlik ve tragedya kurallarına uyumuyla Shakespeare'in yapıtını ıslah ettiğini de ima etmişti. Temsil edilen baş kişiler yasak bir aşkın ünlü kahramanlarıdır. Buna uygun olarak mutsuz bir sona mahkum olurlar. Antonius ve Kleopatra'nın günahları zorunluluk ya da ölümcül bir bilinçsizlikten kaynaklanmıyordu. Hepsi de bilerek işlenmiş, kasıtlı günahlardı derken, Dryden'ın klasik tragedyanın bilinçsizce ya da tanrıların oyununa gelerek günah işleyen kahramanlarını düşündüğü ve bu yüzden de bilerek ve isteyerek sonlarını hazırlayan Shakespeare kahramanlarını tragedya türünün kahramanı olarak pek uygun bulmadığı anlaşılır. Dipnot, John Dryden, Of Dramatic Poesy and Other Essays, 2 cilt, yayınlığı hazırlayan George Watson, New York, 1962, 1-222. Bu kusuru düzeltmek için Dryden, All for Love'ı aşk ve şeref arasındaki gerilimde kurgular. Dryden'ın oyununda Antonius aşkı ile sorumluluğu arasında bölünmüş bir soyludur. Kleopatra ise onu bu hallere düşüren ama sevdiği adamı bu durumda gördüğü için de sonsuz acılara gark olan, meşru eş olmadığı için bu acıları içine akıtmak zorunda kalan, kaderin meşru eş mertebesini kendisine çok gördüğü sadık ve duygulu metrestir. Böylece Dryden'ın kader kurbanı olarak çizdiği Kleopatra'nın başı oyun boyunca eğik durur. Dryden, Plutarkos'ta hiç olmayan bir ekleme yaparak iki kadını, meşru eş Octavia ile metres Kleopatra'yı karşı karşıya getirir. Octavia, Kleopatra'ya kadınlığın yüz karısı diye hitap ve hakaret ederken Kleopatra yere bakarak özür diler. Dryden, belki kurgu ve kişileştirmeyi klasik tragedya kurallarına uydurmuştur ama oyun Shakespeare'inkiyle karşılaştırıldığında tragedya değil ancak bir melodramdır. Görüldüğü gibi belirleyici tür kuralları içinde yapıt vermeye kalkışmak, çoğunlukla ikinci sınıf yapıtlar ortaya çıkaran tehlikeli bir girişimdir. Baş yapıtlar çoklukla, yaratıcılarının eleştirmenlerce soyutlanmış tür kurallarına uymalarından değil, tersine bu kuralları sorgulamalarından esinlenmiş gibi görünür. En kuralcı şairlerden biri olan Alexander Pope bile, büyük dehalar bazen muhteşem biçimde kuralları ihlal eder ve eleştirmenlerin dil uzatamayacağı zirvelere tırmanırlar diye yazmıştır. Dipnot: Great wits sometimes gloriously offend and rise to false true critics dare not mend. Alexander Pope, Essay on Criticism, Selected Poetry and Prose. William K. Wimstad, New York, 1972, sayfa 72. Neoklasik edebiyat kuramının otoritelerinden Dr. Johnson da yapıtların Türk kurallarına uymaya çalışarak yazılmasını ya da bu yapıtların ait oldukları türün kurallarına göre değerlendirilmesini yararsız ve anlamsız bulurdu. Kuralcı Dr. Johnson'a bakılacak olursa gerçek bir dahinin kurallarla işi olamazdı. Dipnot: The Rambler, sayı 125, 28 Mayıs 1751. Works: W.J. Bate ve Albrecht B. Strauss, New Haven ve Londra, 1969, sayfa 300. Gerçekten de yazın geleneğiyle hesaplaşmaya girişmiş yaratıcı yazarların pek çoğunun okuma kontratı olarak gördükleri Türk kuralları ile oynayıp bu kontratın maddelerini değiştirerek okuru şaşırtmaya çalışmaların sık rastladığımız bir olgudur. Sone türünün çeşitliliği belki de bunun en çarpıcı örneklerindendir. Dipnot: yazın türlerinin statik kalıplar olmadığının bir örneği de, kuralcı bir biçimde kodlanmış sone türünün bile nasıl kalıplarını zorladığında görülür. Bilindiği gibi sone türü 1235 dolaylarında Güney İtalya'da ona ilk yetkin şeklini veren Petrarca'dan 100 yıl önce doğmuş ve Giacomo'da Lentino çevresinin sıkı tematik ve biçimsel kurallarla belirlenen sone, Dante Alighieri 1265-1321 ve Guido Cavalcanti 1255-1300, Cino de Pistoia 1270-1336 gibi stil novistinin elinde konu, işlev, üslup ve biçim açısından ciddi değişikliklere uğramıştır. Üstelik türün sıkı kurallarına rağmen her şair kendi sone türünü yeniden yaratmıştır. Sonenin İtalya dışındaki serüveni çevirilerle başlamış. Chaucer 1340-1399 ve Thomas White'dan 1503-1542, Dante Gabriel Rossetti 1828-1882 ile çağdaşımız John Updike'a şairler Petrarca'yı kendi dillerine çevirir ya da özgün sonelerini yazarken, türü belki de en sıkı kurallara sahip olmasına rağmen tarihte en değişken türlerden biri kılmışlardır. Aynı şeyi İspanyol, Fransız, Alman ve benzeri sonesi içinde söylemek mümkündür. İtalya'dan İngiltere'ye ve diğer Batı Avrupa dillerine sonenin deneyselliği için bakınız Michael R.G. Spiller, The Development of the Sonnet, Londra ve New York 1992. Hele günümüz anlatılarında türler arası geçişler o denli yaygınlaşmıştır ki neredeyse türe karşı bir yazı türü oluşmuştur. İhap Hasan'ın postmodern yazında tür kavramının geçersizliğini söylemesi belki de bu yüzdendir. Dipnot: İhap Hasan, Toward the Postmodern Literature, New York 1971, sayfa 254. Ama postmodernizme ilişkin yapılan çoğu saptamalar gibi bu da iki taraflı bir saptamadır. Tür kavramı mı geçersizleşmiştir, yoksa tür kavramının bu tür oyunlarla altı mı oyulmaya çalışılmaktadır? René Wellek şu kanıdadır: zamanımızın hemen hemen bütün yazarlarında tür farklılıklarının bir önemi kalmamıştır. Sınırlar sürekli ihlal edilmekte, türler birleştirilmekte ya da iç içe geçmekte, eski türler atılmakta ya da dönüştürülmekte, yeni türler yaratılmaktadır. Öyle ki tür kavramının kendisi sorgulanmaktadır. Dipnot: René Wellek, Discriminations, Further Concepts in Criticism, New Haven 1970, sayfa 225. Burada sorunsallaştırılması gereken asıl konu şudur: günümüzün en yaygın yazın türü olan roman, doğuşu kadar varoluşunu da tür mütasyonlarına borçlu olan bir yazı biçimidir. Tür ötesi bir tür olan roman hiçbir türe girmez ama hepsinden yararlanır. Cervantes bunu şaşırtıcı öngörüsüyle 1605'te yazdığı o muhteşem tür atışmasıyla, yani Don Quixote ile edebiyat dünyasına duyurmuştur. Frederick Jameson'a göre Joyce ya da Mallarmé'nin başını çektiği bir modernizmin peşinde koştuğu ideal vatansız sözü söylemekti. Bunun için her tür anlatı biçimi kullanılmalı, karıştırılmalıydı ki söz evrensellikle buluşsun. Dipnot: Frederick Jameson, The Political Unconscious, Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca, New York 1981, sayfa 106-107. Postmodern anlatıların bazılarında ise bu amacın tam tersi, sözü parçalama, bölme ve şizofreni ile buluşturma amacı güdüldü. İki akım da tür kavramını geçersiz kılmaya yönelmiş yaklaşımlardır. İşte 20. yüzyılın sonunda yazın türleri tartışmalarının gelip dayandığı yer budur. Yazın türü artık modası geçmiş bir kavramdır. Tür betimlemeleri ve dayatmaları iyi sonuçlar doğurmuyorsa, tür betimlemeleri tüketilemeyecek sınıflandırmalara, tür dayatmaları ise 18. yüzyılın kuralcılığından Zdanov'un sosyalist roman nasıl yazılır reçetelerine kadar uzanabilen tehlikeli girişimleri besleyebiliyorsa, yazın türlerine ilişkin bu kadar kuram gerekli mi değil mi diye bir soru akla gelebilir. Dipnot: Zdanov tartışması için bakınız Murat Belge, Marksist Estetik, Christopher Caldwell üzerine bir inceleme. İstanbul 1989, sayfa 57-63. Eğer türler yazma biçimleri ise ve bu biçimler okurla yazar arasında okuma kodları oluşturuyorsa, yazın türleri yazınsal üretimin en temel iki süreciyle, yazma pratiği ve okuma eylemiyle doğrudan ilintilidir. Böyle düşünülünce yazın türleri birkaç düzeyde önem kazanır. Bir kere içlerinde yenileşme hareketlerinin göstergelerini barındırırlar. İkincisi, çağın bilgi kuramının yazını nasıl etkilediğini gösterip estetik tartışmaları yansıtırlar. Batı edebiyatında ilk tür kuramı Aristoteles'in Poetikası'dır. Doğanın düzenini örnek alarak çağının sanatlarını sınıflandırma ve bir düzen içinde tanımlama amacı güden Poetika'da sanat mimesis kavramı üzerine kuruludur. Mimesis, taklit ve temsil fikirlerini birlikte içeren bir sözcüktür. Şair bir şey yapan kişidir. Yaptığı şey de gördüğünü taklit ve temsil etmek yeteneğinin ürünüdür. Gerçekte bütün yapanlar, örneğin marangoz da, işini taklit ve temsil yoluyla gerçekleştirir ama bir heykeltıraşın yaptığı iskemle ile bir marangozun yaptığı iskemle birbirinden, birincisinin yalnızca bakılmak, ikincisinin ise kullanılmak üzere yapılmış olmasıyla ayrılır. Ayrıca sanatsal üretim, taklit için kullandığı malzeme, ses, renk, biçim, dil, taklit edilen nesne, bir olay ya da insan, taklit biçimi ve taklidin amacı açılarından da güncel, sanat dışı üretimden farklıdır. Poetikanın teorik önemi, sanat yapıtının gerek üretim gerekse etkileme süreçlerini, başka bir deyişle yazar ucuyla okur ucundaki süreçleri betimleyen bir kuram ortaya koymuş olmasıdır. Aristoteles'e göre sanat yapıtı en taklitçi hayvan olan insanın taklit dürtüsünü tatminden aldığı zevk ve bu zevke eşlik eden öğrenme dürtüsünün ödüllenmesiyle gerçekleşen bir temsildir. Bu temel dürtü uygulamalı sanatlarla güzel sanatlar alanlarında doyurulur.